Hayırlı günler değerli dinleyenler. Kur'an'ın aydınlığında programımızda bendeniz Abdülhalim Eriş ve kıymetli hocam doçent doktor Ali Namlı ile siz değerli dinleyenlerimizin tekrar huzurlarınızdayız. Efendim bir önceki programımızda Kehf suresinden 60. ayet-i kerimeye kadar gelmiştik. Hatta 55, 56, 57, 58 ve 59. ayet-i kerimeleri şöyle kısaca hatırlayacak olursak, peygamberlerin birer müjdeci ve uyarıcı olarak gönderilmelerine ve insanlara tebliğde bulunmalarına rağmen hala Allah'a karşı inkar içerisinde olanlar, isyan içerisinde olanlar, kendilerine tebliğin ulaşmasına rağmen ve bu inkara saplananların tabiri caizse hakkı ortadan kaldırmak için mücadele ettikleri, Allah'ın ayetlerini ve uyarılarını alaya aldıklarını, hafife aldıklarını okumuştuk hep birlikte. Devamında da nitekim Rabbin ayetleri hatırlatıldığı halde ondan hemen yüz çevirir olmaları, yüz çevirmeleri ve yaptıkları isyana ve bu günahlara rağmen ve bunlardan tabii hem bu isyan sebepleriyle hem bu günahları sebebiyle bunlardan daha zalim kim olabilir ifadesi ayet-i kerimede geçmişti. Devamında da Rabbimiz Teala'nın engin merhamet, rahmet sahibi olduğu ve onlara yaptıklarının karşılığı her ne şekilde ne kadar kötü şey yapmış olsalar da isyan dahil, bütün inkarları, isyanları dahil bunları hemencecik cezalandırmayıp da ertelemesi ve Rabbimizin rahmeti, merhameti gibi konular geçmişti. İnşallah bu haftada devam ediyoruz 60. ayeti kerimeden. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İyisiniz inşallah.
Şükürler olsun elhamdülillah.
Allah iyilik sağlıkta daim eylesin.
Amin.
Bir önceki programımızı hocam böyle kısaca hatırladıktan sonra arzu ederseniz 60. ayeti kerimeyi meali şerifiyle birlikte takdim edeyim. Sonrasında oradan devam etmiş oluruz inşallah.
İnşallah.
Peki. Estaizu billah. Bismillah. Ve iz gâle Musa li fetâhu lâ ebrahu hattâ ebluga mecma'al bahreyni ev emdiye hukubâ. Bir vakit Musa genç yardımcısına iki denizin birleştiği noktaya varıncaya kadar hiç durmadan gidecek, gerekirse aradığımı buluncaya kadar senelerce yürüyeceğim demişti. Evet buyurun hocam.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu Kehf suresinin 60. ayet-i kerimesi ve devam eden ayet-i kerimelerde Musa Hızır kıssası diye meşhur olan kıssa anlatılmaya başlanıyor. Tabii bu kıssa ile ilgili gerek tefsirlerde sebebinin özelliği ile ilgili gerek hadis-i şeriflerde de ilave bazı bilgiler var. Rivayete göre Kıptiler helak edildikten sonra, Mısır'da helak edildikten sonra Musa aleyhisselam Allah Teala'nın İsrailoğullarına olan nimetlerini hatırlatmasını Allah Teala ona emrediyor. Musa aleyhisselam da çok etkili bir hutbe irad ediyor. O kadar etkili ki işte insanların kalpleri ürperiyor, gözleri yaşarıyor. Bu hutbeden etkilenerek orada bulunan İsrailoğullarının alimlerinden birisi Musa aleyhisselama bir soru soruyor. Men a'lem ya da men a'lemul kavm. Yani en çok bilen kimdir? En çok bilen bu kavmin en alimi kimdir gibi bir soru sorunca Musa aleyhisselam da ene diye cevap veriyor. Ben diye, benim diye, en çok bilen benim, en alim benim diye cevap veriyor. Tabii bu gayretullah'a dokunmuş olmalı ki Allah Teala Musa Aleyhisselam'a hitap etmiş ve çünkü Musa Aleyhisselam ilmi Allah'a havale etmemiş. Allahu alem, en iyisini en doğrusunu Allah bilir dememiştir. Allah Teala ona iki denizin birleştiği yerde Mecmu'al Bahrayn, iki denizin birleştiği yerde benim bir kulum var. O senden daha alimdir diye Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Tabi burada kastedilen kulun Hızır Aleyhisselam olduğu ifade ediliyor. Musa aleyhisselam tabii onunla buluşmak istiyor, onunla görüşmek istiyor. Ya Rabbi onu nerede arayayım? Onu bulmak ve onunla bir araya gelmek nasıl mümkün olur diye Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyor. Allah Teala da onu deniz sahilindeki büyük taşın yanında ara, yol azığı için bir zembilin içine tuzlu bir balık koy. O kulum bu tuzlu balığı kaybettiğin yerdedir diye Musa Aleyhisselam'a vahyediyor. Musa Aleyhisselam da bir balık alıyor, onu bir zembile koyuyor. Hizmetçisine de, ki Yuşa Aleyhisselam olduğu ifade ediliyor bu hizmetçisinin, balığın kaybettiğin zaman bana haber ver yolculuğumuz sırasında diye de tembih ediyor. İşte burada bu hadise anlatılıyor. Bu Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasında geçen bu kıssa bu 60. ayet-i kerime ile anlatılmaya başlanıyor. Ve iz kâle Musa li fetâhu. Musa genç adamına, hizmetçisine demişti ki: "La ebrahu hatta mecma'al bahrayn ev emdiya hukuba." Durup dinlenmeyeceğim. Ta ki iki denizin birleştiği yere kadar varacağım yahut senelerce yürüyeceğim. Yani o Hızır Aleyhisselam'ı buluncaya kadar senelerce yürüyeceğim diye söyledi ve bu şekilde hizmetçisi, delikanlısı Yuşa Aleyhisselam ile birlikte yola çıktılar. İşte o vakti hatırla ve idkale dediği zamanı hatırla diyerek peygamberimize bu husus dikkati çekilerek ifade ediliyor. Tabi buradaki Musa Aleyhisselam'ın adı açıkça zikrediliyor. Buradaki Musa'nın kim olduğu ile ilgili daha çok İsraili kaynakların bazılarında bunun Musa bin İmran'dan önce peygamber olan Musa bin Mişa bin Yusuf olduğunu iddia etmişler. Yani buradaki Musa'nın meşhur Tevrat'ın kendisine verdiği Musa Aleyhisselam değil de başkası olduğu şeklinde iddiada bulunmuşlardır. Çünkü onlar Kelimullah olan Allah'ın kendisiyle konuştuğu, kendisine pek çok büyük mucizeler verilen bir peygamberin kendisinden daha aşağı olan birinden, yani Hızır Aleyhisselam'ı kastediyorlar, istifade etmesini, ilim öğrenmesini ihtimal dışı gördükleri için bu Musa Aleyhisselam değil başka bir Musa olduğu şeklinde de bir takım iddialarda bulunmuşlar. Tabii ilmiyle amil, kamil bir kimsenin, büyük bir kimsenin bazı şeyleri bilmemesi, yadırganmamak gerekir. Yani bir insanın bir yönden bilgisinin eksik olması, onun her yönden geri olduğu veya bir başkasında bir konuda bazı hususlarda fazlaca ilim sahibi olmuş olması, bazı farklı meziyetlere sahip olması, bütünü itibariyle, genel itibariyle her yönden öbüründen daha üstün olmasını gerektirmez. Dolayısıyla ayette kastedilen Musa Aleyhisselam bizim kaynaklarımıza göre kendisine Tevrat verilen Musa Aleyhisselam'dır. Burada ismin mutlak olarak yani Musa diye zikredilmesi de buna delil sayılabilir. Çünkü başka bir Musa kastedilseydi mutlaka o tahsis edilirdi. Başka Musa Aleyhisselam'dan başkası olsaydı. Nitekim normalde de eğer bir isim mutlak olarak söyleniyorsa onunla tanınan, en çok bilinen, tanınan kimse kastedilir. Fakat daha az meşhur olan birisi kastediliyorsa mutlaka bunu ifade edecek, onun diğerinden ayrılmasını sağlayacak ilave bazı ifadeler kullanılır. Genellikle bu böyledir. Dolayısıyla buradaki Musa Aleyhisselam'ın bildiğimiz Musa Aleyhisselam olması şeklindedir bizim kaynaklarımızdaki yorumlar. Arkasından fetahu, delikanlısı, hizmetçisi ifadesi geçiyor. Bu genç adamın da Yuşa bin Nun olduğu söyleniyor. İşte Yuşa Aleyhisselam'ın babası Nun, onun babası Efraim, onun babası Yusuf şeklinde bu Yuşa Aleyhisselam'ın nesebi zikrediliyor. Bu Yuşa Aleyhisselam Musa Aleyhisselam'ın kız kardeşinin oğludur. Musa Aleyhisselam'ın ashabının, Musa Aleyhisselam'ın önde gelen adamlarından birisiydi Yuşa Aleyhisselam. Vefatına kadar onun yanından hiç ayrılmadı. Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra da onun halefi oldu Yuşa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam'dan sonra İsrailoğullarının büyüğü kabul edildi. Tabii ona hizmetten ayrılmadığı için, sürekli onun hizmetinde bulunduğu için feta kelimesi kullanılmıştır. Tabii yaşça Musa Aleyhisselam'dan daha aşağıdır. Aynı zamanda Musa Aleyhisselam'a hizmet etmiştir, ona tabi olmuştur, ondan ilim öğrenmiştir. Arapçada yaşlı da olsa hizmetçiye veya talebeye feta kelimesinin kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla buradaki feta olması illa da delikanlı olduğu manasına da gelmeyebilir. Musa Aleyhisselam'ın hadimi, hizmetçisi manasına kullanılır. Hatta ilim öğrenen, başkasından ilim öğrenen insan için de bu kullanılır. Talebe için de kullanılır. Nitekim işte bir beyitte "Teallem ya feta fel cehlu aru." Ey feta, ey delikanlı, ilim öğren. Çünkü cehalet ardır. İnsan için utanç sebebidir diye de bir böyle kullanılmış. Tabii ilim öğrenmek belli ölçüde efendim hocaya karşı insanın onun hizmetinde olması, adeta kölesi olmasına benzetilmiştir. Nitekim Şube diye bir zat var. Ben diyor kendisinden 4 hadis yazdığım kimsenin ölünceye kadar kölesiyim. Yani ilim alan insan, ilim aldığı üstadına, hocasına karşı böyle bir medyunu şükran olmalıdır. Hazreti Ali'ye de nispet edilen hani meşhur "bana bir harf öğretenin kölesi olurum" şeklindeki söz de burada hatırlanabilir, zikredilebilir. Yalnız Peygamberimiz tabii eskiden kölelik, cariyelik olduğu zaman bile insanın kölesine karşı da mütevazı olmasını, efendim "liyekul ahadukum fetaye ve fetati ve la yekul abdi ve emeti." Yani hiç kimse eli altındaki bulunan işte lere "kölem, cariyem" demesin. Herkes "oğlum, kızım, efendim yavrum, oğlum, kızım, delikanlı" desin. Yani kölesine bile Efendimiz böyle söylemesini ashab-ı kirama tavsiye etmiş, Müslümanlara tavsiye etmiş. Tabii kölelik kalmadığı için bize bugün bu tür şeyler biraz uzak geliyor. Çok da uzak değil aslında. Şurada bir buçuk asır önce kölelik vardı. Tabii yine burada bu feta diye ifade edilen Yuşa Aleyhisselam'ın Musa Aleyhisselam ile beraber yolculuk yapması, o şekilde Musa Aleyhisselam gibi bir peygambere refakat etmenin şerefine, değerine de işaret ediyor. Nasıl ki hicret yolculuğunda peygamberimize Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yol arkadaşı olmuşsa, bu Hazreti Ebubekir'in faziletine delalet ettiği gibi Yuşa Aleyhisselam'ın da böyle bir yolculukta Musa Aleyhisselam'a eşlik etmesi, hizmet etmesi de onun Musa Aleyhisselam yanındaki değerini, şerefini, İsrailoğulları yanındaki kıymetini göstermektedir. İşte Musa Aleyhisselam diyor ki "La abrahu hatta ebluga mecme'al bahrayni ev emdiye hukuba." Durup dinlenmeyeceğim. İki denizin birleştiği yere kadar varacağım efendim diye ya da efendim yıllarca yol yürüyeceğim diyerek burada Musa Aleyhisselam kararlılığını bir bakıma ifade ediyor. Hızır Aleyhisselam'ı buluncaya kadar azimle bu sefere, bu yolculuğa devam edeceğini ifade ediyor. Tabii buradaki iki denizden maksat, farklı yorumlar yapılmıştır. Allah Teala'nın Musa Aleyhisselam'la Hızır Aleyhisselam'ı buluşacağını vaat ettiği doğu tarafından Rum Denizi, batı tarafından Fars Denizi diye ifade edilen bir deniz olduğunu mesela Ruhul Beyan'da ifade ediyor. Dolayısıyla ya da bu denizin iki denizin birleştiği yerin efendim okyanusta birleştikleri, Rahman suresinde de geçtiği üzere "Meracel bahrayni yeltekiyan beynehuma berzahul la yabgiyan." Bu okyanusun da Atlas Okyanusu olduğu ifade edilmiş. Tabii iki denizin birleştiği, bir araya geldiği yer, cem olduğu yer ama birbirine karışmadığı da Rahman "Meracel bahrayni yeltekiyan beynehuma berzahul la yabgiyan." İki deniz bir araya gelmiştir ama aralarında bir perde var, karışmazlar diye ifade ediliyor. Dolayısıyla iki denizin birleşmesi, birbirine karışması manasına değildir. Malumunuz bu dünyada birçok sularda, deniz sularında görülen bir husustur. Daha tuzlu olan ile daha az tuzlu olan iki denizin sularının birbirine karışmadığı. Benzer bir durum İstanbul Boğazı'nda da var. Karadeniz'den gelen, tabii Karadeniz'e pek çok ırmak, nehir dökülüyor. Dolayısıyla ırmaklardan gelen su tatlı su ama Akdeniz'den gelen sıcak ve tuzlu su, tuzlu olduğu için, tuz oranı yüksek olduğu için alttan efendim Akdeniz'in suları İstanbul Boğazı'ndan, Çanakkale Boğazı'ndan neyse Karadeniz'e doğru akıyor. Üstten ise Karadeniz'in soğuk suları akıyor ve bu iki su birbirine karışmıyor. Buna benzer durumlar dünyada muhtelif yerlerde var. Dolayısıyla bu iki denizin birleşme yeri Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade edilmemiş ama müfessirler burada farklı değerlendirmeler, yorumlar yapmışlar. Tabi Musa Aleyhisselam'a malum bir deniz olmalı ki iki denizin kavuştuğu yer. Buraya gidene kadar efendim gitme konusundaki kararlılığını ifade ediyor Musa Aleyhisselam ya da senelerce yürüyeceğim. Yani efendim aradığımı buluncaya kadar yoluma devam edeceğim manasına bunu bu şekilde ifade ediyor. Yani Hızır'ı buluncaya kadar ne kadar süre geçerse geçsin, seneler de geçse ben bu yolculuğa devam edeceğim manasına Musa Aleyhisselam'ın efendim sözü ifade ediliyor. Tabii hukup kelimesi veya hukup kelimesi sene demektir. Yani tabii senelerce, yıllarca yürüme manasına geliyor. Tabii bu ayet-i kerime Musa Aleyhisselam ile Hızır Aleyhisselam arasındaki bu yolculukla ilgili anlatılan hususlar gerek ilim öğrenmek konusunda gerekse insanın nefsini terbiye etmek için bir mürşide kamil ile efendim olan manevi yolculuğu hususunda genellikle bir misal, bir örnek olarak zikredilmiştir. Dolayısıyla gerek maddi ilim, zahiri ilim, gerek manevi ilim bakımından olsun, bu ilimi talep uğrunda insanın bir takım zorluklara, meşakkatlere kendini alıştırması gerekir. Kararlı, istikrarlı olması gerekir. Çünkü çıkılan yolculuk uzun, meşakkatli bir yolculuktur. Onun için bu yola çıkan insanın gerek zahiri ilim olsun, gerek manevi ilim, nefis terbiyesi yolculuğu olsun, zorluklara ve uzun soluklu bir sefere kendisini hazırlaması gerektiğine işaret olarak yorumlanmıştır. Ki ilim talebiyle ilgili bu yorumu yapanlardan birisi Fahrettin Razi Hazretleri'dir. Tabii özellikle bu ümmette insanlar ilim öğrenmek için de pek çok yolculuklara, meşakkatlere katlanmışlardır. Özellikle hadis öğrenmek için, hadis senetlerini efendim tahsih etmek için, daha âli isnat haline getirmek için çok meşakkatli yolculuklara çıkmışlar. Mesela Hatip Bağdadi Ravza isimli eserinde bir adam diyor bir hadisi öğrenmek için Medine'den Mısır'a gelmişti. Bu yüzden efendim bir kimse ilim talebi için yolculuk etmedikçe kamil olamaz. Hicret etmedikçe maksuduna eremez. Demek ki ilim tahsili için mutlaka bir takım zorluklara, meşakkatlere, yolculuklara çıkmak, katlanmak gerekiyor. Aynı şekilde efendim manevi olarak insan, nefsini terbiye etmek isteyen insan da mutlaka manevi bir yolculuğa çıkmak durumunda. Onun için tasavvufta bu insanın çıktığı yolculuk seyri sülük olarak ifade edilmiş. Seyir yürümek demek zaten. Sülük de bir yola girmek, yola düşmek demek. Bu manevi yola çıkan insan da bu yolculuğun zorluklarına, meşakkatlerine göğüs germeli ve bu yolculuğun uzun mesafeli, menzilinin uzak bir yolculuğu olduğunu, yolculuğunun uzun olduğunu bilmesi gerekir. Necmettin Dahi Hazretleri de Tevilatün Necmiye'de diyor ki ayet-i kerimede şu hususlara işaret var. Birincisi önce refik sonra tarik demişler eskiler. Yani önce bir yol arkadaşı bulmak sonra yola düşmek gerekir. Nitekim burada da Musa Aleyhisselam yola düşerken, yola çıkarken fetası yani Yuşa Aleyhisselam ile birlikte yola çıkmıştır. Tabii yolculukta mutlaka biri emir, diğeri de ona tabi olmalıdır. Nitekim burada Musa Aleyhisselam emir, Yuşa Aleyhisselam ona tabi olmuştur. Yine yola çıkarken emir olan kimse, yolculukta yolculuğu idare edecek olan kimse niyetini, yolculuğun amacını, yolculuk sırasında nerede konaklanacak, nasıl hareket edilecek, buna benzer hususları söylemeli ya da arkadaşıyla ya da istişare etmelidir. Emir olan kimse, yolculukta idareci olduğuna karar verilen kimse ne söylerse, ne karar verilirse tabii şer-i şerife muhalif olmamak şartıyla Allah'ın emirlerine, yasaklarına ters düşmediği sürece ona uymalı, onun sözünü yerine getirmelidir. Emir olarak kabul edilen kimseye tabi olmalıdır. Dolayısıyla burada sadık bir talip, gerek ilim talibi, gerek maneviyat talibi kendisine rehber seçtiği kimsenin isteklerini de yerine getirmelidir. İşte tabi olan kimse de gayesine ulaşıncaya kadar, muradına nail oluncaya kadar beraber olduğu, ki menzili maksud, varmak istediği, ulaşmak istediği menzil, makam, mekan neresiyse oraya varıncaya kadar emir seçtiği, kendisine tabi olduğu kimsenin peşinden ayrılmaması gerekir diyerek böyle bu ayet-i kerimelerden böyle güzel neticeler, sonuçlar çıkarmış.
Peki hocam, burada hazır bahsi gelmişken Hazreti Musa Aleyhisselam'la alakalı kesin bir kanaat var. Bildiğimiz kendisine Tevrat'ın indirildiği Hazreti Musa peygamber olan. Tabii farklı birkaç rivayetten bahsettiniz ama onlar tercih edilen görüş değil. Nitekim devamında da burada yardımcısı olarak geçen isim ve bizim Yuşa diye tabir ettiğimiz Zat-ı Muhterem'le alakalı neler söyleyebiliriz? İstanbul ve Beykoz'da bulunan Hazreti Yuşa Aleyhisselam, Hazreti Yuşa ile ilgili bir değerlendirme yaptığımızda bunlarla ilgili neler söyleyebiliriz?
Şimdi tabii Musa Aleyhisselam'ın yaşadığı bölge malum. Yani işte Mısır, daha sonra Filistin. Musa Aleyhisselam'ın İstanbul'a ya da Yuşa Aleyhisselam'ın İstanbul'a geldiğine dair kesin bilgiler olmamakla birlikte Kur'an-ı Kerim'de işte bahsedilen, bu geldiğimiz ayette de geçiyor, Mecme'al Bahreyn, iki denizin bir araya geldiği, kavuştuğu, birleştiği, cem olduğu yer diye ifade edilen yerle ilgili pek çok farklı görüşler var. Çok önde olmasa da onlardan ileri sürülen görüşlerden birisi de İstanbul Boğazı'dır. Malumunuz İstanbul Boğazı da iki denizin birleştiği, yani evet, Karadeniz ile Marmara Deniz'in birleştiği bir yerdir. Geçit efendim boğazdır. Dolayısıyla böyle bir alaka var. Yani mekan olarak, bir isim olarak benzerlik var. Bir de tabii Yuşa Aleyhisselam Tepesi diye Beykoz'da, İstanbul Beykoz'da bilinen ve en çok ziyaret edilen mekanlardan da birisidir. Bu mekan daha ziyade Beşiktaşlı Yahya Efendi var. 16. Evet. yüzyılda yaşamış. Efendim 1570 yılında da vefat etmiş olan Beşiktaşlı Yahya Efendi'nin bir keşfine göre efendim Yuşa Aleyhisselam'ın buradaki kabrini, burada olduğuna dair bir keşfinden kaynaklanmaktadır. Bu keşfe dayanarak oraya bir kabir yapılmıştır. Gerçi bazı tarihi kaynaklarda eskiden beri burada İslam'dan önce de, Müslümanlar burayı fethetmeden önce de, önceki dönemlerde de burada bu tepeye bir kutsiyet verildiği, efendim buraya burada bir takım efendim şeyler bulunduğu, kalıntılar bulunduğu şeklinde, efendim burada bazı mabetler bulunduğu şeklinde de bilgiler var. Ancak dediğimiz gibi bu şimdiki mevcut olan Yuşa Aleyhisselam kabri Beşiktaşlı Yahya Efendi, 16. yüzyılda yaşayan, onun keşfi ile bir keşfe göre yapılmıştır. Dolayısıyla bir makamdır. Bu bakımdan düşünüldüğü zaman bir makamdır. Onun için bunu böyle değerlendirmek lazım. Yani mutlak bir hakikat doğru gibi değil. Zaten bazı salihlerin, işte Yunus Emre'nin 20 küsur yerde Anadolu'da makamı var. Evet. Makam kabirleri var. Başka zevatın var. Efendim Ebu'l-Hasan Harakani'nin Kars'taki kabri vesaire gibi. En azından şöyle bir faydası var. Bu mekanların kutsiyeti, yani maddi bir varlığa bir kutsiyet vermiş oluyor. Yapılan türbeler, kabirler, oranın sahiplenilmesi, maddiye bir ruh verilmesi gibi bir mana taşıyor. Yani Anadolu fethedildikten sonra elbette bizzat gerçekten vefat edip şehit olarak veya salihlerden, büyük zatlı evliyaullah'tan vefat edip kabirleri bulunan insanlar, bir bakıma toprağa mühür vurulmuş oluyor. İslam mührü vurulmuş oluyor. İnsanların dini duygularının efendim canlı tutulması vesaire gibi açılardan bunların bir takım faydaları da zikredilebilir. Fakat dediğimiz gibi, yani burada İstanbul'daki Beykoz'da bulunan Yuşa Tepesi'nde Yuşa Aleyhisselam'ın kabrinin, gerçek kabrinin bulunması ihtimali çok zayıf bir ihtimal. Ama dediğimiz gibi söylediğimiz sebeplerle var. İşte bu geldiğimiz 61. ayet-i kerimede de biraz bu iki denizin birleşmesi vesaire gibi hususlara da işaret var. İşte önceki ayet-i kerimede Musa Aleyhisselam'la ilgili bu yolculuğa çıkış sebebiyle ilgili hususlardan bahsetmiştik. Musa Aleyhisselam'ın bu Hızır Aleyhisselam'ı, adı geçmese de Kur'an-ı Kerim'de, buluncaya kadar, ona ulaşıncaya kadar azimle, kararlılıkla, yıllarca bile sürse bir sefere, yolculuğa karar verdiğini, azmettiğini ve Yuşa Aleyhisselam'la birlikte tefsirlerde adı geçtiği üzere bu yolculuğa çıktıklarını öğrenmiştik. Ve neticede bu yolculuk neticesinde aradıkları, varmak istedikleri yere vardılar. Felemma belaga mecma beynihima. İkisi, yani Musa Aleyhisselam ile fetası, hizmetçisi Yuşa Aleyhisselam, iki denizin birleştiği yere varınca nesiya hutehuma, balıklarını unuttular. Önceki ayet-i kerimede geçen efendim balık meselesini unuttular. Tabi bu iki denizin birleştiği yer neresidir? Dediğimiz gibi burada pek çok farklı yorumlar yapılmıştır. Müfessirlerin yaptıkları bu yorumlardan pek çoğundan bir kısmını zikredecek olursak, Atlas Okyanusu'yla Akdeniz'in birleştiği Cebeli Tarık Boğazı var malum orada da. Burası olabilir ki burada da, yani bu boğazlarda da, bu denizlerin birleştiği yerlerde de dediğimiz gibi suların birbirine karışmaması meselesi var. Akdeniz'in tuzlu sularıyla okyanusun tuz oranı düşük olan suları bir yerde Cebeli Tarık Boğazı'nda birbirine karışmıyor. Enteresandır. Yine Nil bir nehirdir ama Araplar veya Mısırlar ona deniz de derler. Çok geniş bir nehir olduğu için özellikle Nil Nehri'nin Akdeniz'le buluştuğu yer olarak da söylenmiştir. Kızıldeniz'in Hint Okyanusu'na açıldığı Aden Boğazı olduğu da söylenmiştir. Yine Ürdün Irmağı'nın Taberiye Gölü'ne döküldüğü yer olarak da ifade edilmiştir. Yine Nil Nehri'nin kollarının birleştiği, iki kolunun birleştiği yer olarak da bazı müfessirler bunu söylemişler. Ya da işte dediğimiz gibi İstanbul Boğazı da zikredilmiştir. Diğerlerine göre daha az zikredilmiş, anılmış olsa da. Dolayısıyla burada farklı görüşler var. Ama netice itibariyle Kur'an-ı Kerim açıkça bunun neresi olduğunu ifade etmiyor. Ancak iki denizin birleştiği, Mecmu'al Bahreyn bir araya geldiği, kavuştuğu yerde, yere vardılar. Zaten varmak istedikleri hedefleri de orasıydı. Ama oraya varınca balıklarını unuttular. İşte tefsirlerde geçtiği üzere orada iki denizin birleştiği yerde bir kayanın üzerine oturdular. Kayanın kenarında bir pınar akıyordu. Musa Aleyhisselam uykuya daldı. Yuşa Aleyhisselam o pınardan abdest aldı. O sudan bir damla o balığın, kızartılmış balığın ya da tuzlu balığın üzerine damlayınca balık dirildi ve suya kendini attı ve kaybolup gitti. Tabii Yuşa Aleyhisselam bunu Musa Aleyhisselam uyanınca ona söylemeyi unuttu ve efendim halbuki bu balığın canlanması, kaybolması aradıkları kimseyi, yani Hızır Aleyhisselam'ı bulmalarının işareti idi. Bir müddet yola devam ettiler. Tabii burada iki kişiye ayet-i kerimede nesiyahutehuma, ikisi unuttular diye söyleniyor. Aslında Musa Aleyhisselam unuttu. Neden? Çünkü balığın o kayanın olduğu yerde, denizin buluştuğu yerde canlanacağı meselesini biliyordu. O onu unuttu. Aynı şekilde Yuşa Aleyhisselam balığın canlanıp efendim suya atladığını söylemeyi unuttu. Hadislerde, Buhari Müslim'de de geçen hadiste unutmanın Yuşa Aleyhisselam'a nispet edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla burada bir aslında terslik yoktur. Dolayısıyla bu balığı aslında aynı zamanda yol azığı için almışlardı. Unutan Yuşa Aleyhisselam olsa da dolayısıyla burada her ikisine izafe edilmişti. Ya da dediğimiz gibi bu balığın kaybolduğu sırada Hızır Aleyhisselam'a ulaşacaklarını bildikleri halde bunu unuttular. Balık ne yapmıştı? Fettehade sebilehu fil bahri serabe. Balık denizde bir yol bulup gitmişti. Yani canlanıp gitmişti. Tabii burada serap kelimesi geçiyor. Altında delik olan ev, gizli yol gibi manalara geliyor. Ya da efendim bu tünel manasına değil, nefak kelimesi kullanılır tünel için. Yani bu şekilde dışarıya çıkışı olursa bir kapalı yolun ona tünel, yani nefak adı verilir. Ama bir dışarıya çıkışı yoksa ona serap adı veriliyor. Ayette geçtiği üzere serap kelimesi. Netice itibariyle efendim su balığın giriş yolundan çekildiği ve iki tarafı birbirine bitişmeyen bir menfez gibi olduğu ve bu şekilde kaybolduğuna dair rivayetlerden de bunu anlamak mümkün. Dolayısıyla serap kendisinden gitmek mümkün olmayan yeraltı mahzeni gibidir. Çıkışı olmayan bir girişi olan çıkışı olmayan bir su yolu gibidir. Dolayısıyla bu şekilde balık suda yolunu buldu, kayboldu, gitti ama Yuşa Aleyhisselam bunu Musa Aleyhisselam'a söylemeyi unuttu. Ve birlikte yola devam ettiler. İşte sonraki ayette de bu hususa işaret ediliyor.
Evet, şöyle ki 62. ayet-i kerime. Estaizu billah, bismillah. Felemma caveza qala li fetahu atina gadaena laqad laqina min seferina haza nasaba. Kararlaştırdıkları yeri farkına varmadan geçip bir müddet gittikten sonra Musa genç yardımcısına, şu kahvaltımızı getir de yiyelim artık. Gerçekten bu yolculuğumuz yüzünden hayli yorgun düştük, dedi. Evet.
Evet, tabii burada önceki ayette geçtiği üzere Mecmu'al Bahrayn, iki denizin birleştiği yerde tabii vardılar. Balık orada canlandı ama Yuşa Aleyhisselam söylemedi. Bunu söylemeyince yollarına devam ettiler. Yani o kayanın olduğu yeri geçtikten sonra tefsirlerde geçtiği üzere o gün ve gecenin geri kalan kısmında yürüdüler. Ertesi gün olunca Musa Aleyhisselam tabii hem acıktı, balığı hatırlayıp ona açlık hissi verildi. O zaman işte hizmetçisi Yuşa Aleyhisselam'a efendim yemeğimizi getir de, kuşluk yemeğimizi getir de yiyelim manasına. Tabii bu kastedilenin balık olduğu anlaşılıyor yiyeceklerinin. Onu söyleyince Yuşa Aleyhisselam balığın canlandığını hatırlayacaktır. Musa Aleyhisselam da bu yolculuktan dolayı لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا, hakikaten şu yolculuğumuz yüzünden epeyce başımıza sıkıntı geldi, dedi. Tabii Musa Aleyhisselam'ın iki denizin birleştiği yer geçtikten sonraki yolculuğu hakkında bunu söylediği anlaşılıyor. Musa Aleyhisselam'a bu yorgunluk, açlık, efendim yemek isteği bu şeyi geçtikten sonra verilmiştir ki böylece Yuşa Aleyhisselam balığı hatırlasın diye. Tabii nitekim bir hadis-i şerifte şöyle geçiyor. Lem yecit Musa en-nasab hatta cavaza'l mekan allazi emarahu bihi rabbuh. Yani Musa Aleyhisselam Allah'ın Hızır Aleyhisselam'la buluşmasını emrettiği yeri geçinceye kadar sıkıntı hissetmedi. Çünkü mekan orasıydı ama ondan sonra sıkıntı çekmeye başladı. Tabii şöyle bir şey hatıra gelebilir. Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkmış. Efendim orada acıkmamış, susamamış, yorulmamış ama bu yolculuktan dolayı, özellikle iki denizin birleştiği yerden sonraki yolculuğundan dolayı neden acıktı ve yoruldu diye bir soru hatıra gelebilir. Bu sefer, yani Musa Aleyhisselam'ın Hızır Aleyhisselam'la buluşması ile ilgili bu yolculuk, ona te'dip, edeb öğretmek, ilim talebi ve meşakkatlere tahammül içindi. Diğeri ise, yani Cenab-ı Hak ile mülakat, onunla kelam, mükaleme için yolculuk ise daha farklıydı. Dolayısıyla o şekildeki yolculuk ona hiçbir sıkıntı, meşakkat vermedi. Ama bu yolculuk ona efendim meşakkat verdi. Tabii bu meşakkat yolculuk nedir? Yorgunluktan, açlıktan kaynaklanan bir zaaf sebebiyledir. Yoruldular. İşte yemek yerken aynı zamanda bir müddette istirahat imkanı bulacaklardı. Onun için Musa Aleyhisselam kuşluk yemeğini getirmesini istedi. Tabii yemek deyince de Yuşa Aleyhisselam'ın hatırına balık meselesi geldi. İşte bundan sonraki ayet-i kerimelerde de Yuşa Aleyhisselam o balığın canlanıp suya karıştığını hatırlayacaktır ve Musa Aleyhisselam'a söyleyecektir.
Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. İnşallah bu haftaki programımızda Kehf suresinin 60 ve 61. ayet-i kerimesiyle birlikte son olarak da 62. ayet-i kerimesini okuyup anlamaya hep birlikte gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda kaldığımız yerden Kehf suresinin 63. ayet-i kerimesinden inşallah devam etmiş oluruz diyelim. Peki kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, bu hafta da bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Efendim bu haftaki programımızda Kehf suresinden 60, 61 ve 62. ayet-i kerimeleri okuyup anlamaya gayret ettik. İnşallah bir sonraki programımızda da kaldığımız yerden devam etmeyi ümit ediyoruz. Efendim hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler.